Merhaba, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu prodüksiyonu olan Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimizin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Sizlerin de artık aşina olduğu üzere bu programımızda bilimin gerçekleşmesi için bir ön koşul olan hayal gücünü nasıl geliştiririz düşüncesiyle bir podcast yapmaya karar verdik. Burada bilime yön veren, bilimde çığır açan çalışmaları şekillendiren kurgu hikayelerden bahsediyoruz. Tabii ki bunlar bilim kurgu hikayeleri. Aslında yaptığımız şey bir nevi bilim ve sanatı birleştirmek. Yazmayı, kurgulamayı, hikaye anlatmayı, hikaye üretmeyi de tabii ki sanatın içerisine alıyoruz. Genel anlamda bilim daha çok gözleme ve görülen şeylere dayanırken, sanat daha çok hissedilen, duyulan şeylere odaklanır. Fakat edebiyatta bir edebi tür var ki bu bilim kurgu. Bilim kurgu edebiyatı, bilimsel gözlemlere dayanarak bir akıl yürütme sürecine dahil oluyor. Diğer bir deyişle ekstrapolasyon dediğimiz bilinenden yola çıkarak tahmin yapma yoluyla oluşturduğu kurgularla gelecekte gerçek olabilme ihtimali olan kurgulardan bahsediyor. Şimdiye kadar birinci sezonumuzda bu kurgu hikayelerden yer yer bahsettik. Bugünkü programımızda ise araştırma grubumuzun da ismini taşıyan bir Metaverse teknolojisi üzerine yazılmış bilim kurgu romanından bahsediyor olacağız. Öncelikle yayınımız Eylül ayının son gününe kaldığı için hepinizden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Çünkü akademik dönemin başlangıcından itibaren bir takım sorumluluklarımız, ders görevlerimiz vardı. O yüzden bu yayını bir cuma günü sizlere üniversitedeki odamdan seslenerek kaydediyorum. Şimdiden hepinize iyi dinlemeler. Amerikalı yazar Ernest Cline'ın 2011 senesinde yayınlanan Ready Player One, Türkçesi Başlat romanı hakkında konuşuyoruz. Bu roman Ernest'ın diğer bir deyişle Ernie'nin debut novelı, çıkış romanı. Kendisi bu romanı 40 yaşında yazıyor ve yazdığı da ilk roman. Yazarımız 1972 doğumlu. Star Wars filmleri, Dungeons and Dragons oyunları ile büyümüş. IT sektöründe çalışmışlığı da var. Roman 2018 senesinde Steven Spielberg'le ortak senaryo çalışması dahilinde filme de uyarlanmıştır. Roman gelecekte bir zaman diliminde geçiyor. Sene 2044 ya da 2045 olarak düşünebiliriz. Romanın başlığı Ready Player One'a gelince ise bu başlık video oyunlarından ilham alıyor. Oyuna başlamadan önce ekranda gördüğümüz Ready Player One şu anlama geliyor. Birinci oyuncu hazır. Hazır olmalı ki oyuna başlasın anlamında bir mesaj var. O yüzden kendisi de video oyunu tecrübelerine dayanarak bu romanın başlığını Ready Player One, başlat koymak istemiş. Kendisine en sevdiği video oyunu sorulduğunda ise buna cevaben Black Tiger'dı diyor. Bu kurgu evrende sene 2044-45 dedik. İnsanlar VR, sanal gerçeklik video oyunu içerisinde yaşıyorlar. Çünkü içinde bulundukları dünya distopik bir hal almış. Kaos, açlık, bir memnuniyetsizlik hakim. Diğer bir deyişle post apokaliptik, felaket sonrası bir senaryo da mevcut. Ve bu kurguda baş karakterimiz Wade Watts isimli bir genç çocuk. Babasını kaybetmiş. Annesini de bir süre önce açlık, sefalet gibi ve hastalık gibi durumlardan ötürü kaybetmiş bir genç. Teyzesinin ve onun erkek arkadaşının yanında kalıyor. Fakat orada da çok mutlu değil. Teyzesinin onu yanına alma nedeni Wade Watts'ı yanına aldığında kendisine devlet tarafından verilecek yemek kuponlarını kullanmak. Wade Watts onun yanında karnını da doyuramıyor. Sadece başını koyacak bir çatı. Fakat aslına bakarsanız Wade teyzesinin evinde de çok duramıyor. İşin enteresan kısmı da senenin 2045 olduğu tarihte insanlar Oasis isimli bir kurgusal evrende bir video oyunun içerisinde yaşıyorlar. Ve bu Oasis evreninin kurucusu James Halliday. Kendisi keşfinden dolayı trilyonlara sahip zengin bir insan. Fakat hayatı boyunca hiç evlenmediği için hiçbir mirasçısı yok. Ve bütün mirasını bir oyun geliştirerek insanlardan bir tanesine aktarmayı düşünüyor. Bunu akıl ediyor. Oasis platformunu biraz daha açımlayacak olursak Oasis İngilizce bir kelime tabii ki. Türkçesi vaha anlamına geliyor. Fakat bu bir akronim. Peki nedir bunun açılımı? Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation. İsminden de anlaşıldığı üzere Oasis, insan merkezli varlıkların duyu organlarını kullanarak kendilerini bir simülasyon ortamına sürüklemeleri anlamına geliyor. Yani bu insanların duyuları vasıtasıyla kendilerini bir simülasyona aktardıkları ayrı bir ortam. Sanal gerçeklik ortamı. Bu ortamda Wade gibi yoksulluk içerisinde yaşayan birçok genç bir ütopya içine giriyorlar. İstedikleri her şeyi gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü burada binlerce gezegen var. Alternatif bir dünya. Bir kaçış dünyası olarak da adlandırabiliriz burayı. Peki Oasis'in kurucusu James Halliday mirasçısını seçmek için nasıl bir yöntem deniyor dersiniz? Oyunlaştırma yöntemiyle tabii ki. Halliday ölmeden kısa bir süre önce video kaydediyor. Bu videoda mirasçısının kim olacağına karar vermesi adına bir vasiyet bırakıyor. Vasiyette şöyle diyor. Bir Easter egg var. Yani bir Paskalya yumurtası var. Ve bu oyunun içerisinde bir yerde gizli. Fakat bu yumurtaya ulaşmak öyle çok da kolay bir iş değil tabii ki. Ona ulaşmak için birçok ipucu ve bilmeceyi çözmek lazım. Piyango bileti olarak da düşünebileceğimiz Paskalya yumurtası alternatif gerçeklik ortamında bir yerlerde gizli. Paskalya yumurtasına ulaşmak için 3 adet anahtara sahip olmak gerekiyor. Birinci anahtar copper, bakır rengi anahtar. İkinci anahtar jade, yeşil renk olan anahtar. Üçüncü anahtar ise kristal anahtar. Fakat hikayede anlıyoruz ki yıllardır milyonlarca insan bunun için uğraşsa da maalesef tek bir kişi bile daha birinci anahtara bile ulaşamamış. Wade de 18 yaşına gelmiş ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni yapmak istiyor. Çünkü kaybedeceği hiçbir şey yok. Gerçek dünyada onu sevindiren, onu mutlu eden, onu orada tutan hiçbir şey yok. Ailesi bile yok. Bu yüzden mümkün olduğunca her fırsatında karavanın olduğu yere gidip, karavanın içerisine girip, okulun ona verdiği video oyun konsoluyla Oasis dünyasına vizörü ve heptik eldivenleriyle giriyor ve türlü oyunlarda level atlamaya, seviye atlamaya çalışıyor. Ve inanır mısınız bunu gerçekten başarıyor. Bakır anahtarı ilk ele geçiren kişi Wade oluyor. Zaten kendisi çok azimli bir çocuk. Bütün talihsizliklere rağmen, maddi durumu el vermemesine rağmen çöplükten bulduğu bir laptopu onarıp onun bazı parçalarını, işletim sistemini ve hafızasını güçlendirerek bilgisayarını ele gelir hale getirebilmiş azimli bir çocuk. Ve tabii ki Oasis'ta önemli olan bir diğer faktör de var. Bütün bu bilmeceleri ve gizemli bulmacaları çözmek için 1980'lerin popüler kültürüne de hakim olmak gerekiyor. Yani 1980'lerde ortaya çıkmış gruplar, şarkılar, filmler, video oyunları ve daha türlü esere ve bu eserler hakkında bilgi sahibi olmak bir ön koşul. Bu oyunda başarılı olmak için bunlar hakkında yani bu külliyat hakkında bir bilgi birikimi de gerekiyor. Ve bunların hepsi Wade'de var. Çünkü o bütün boş zamanlarını binbir güçlükle mücadele ederek oluşturduğu laptopunda izleyerek, dinleyerek, okuyarak elde ediyor. Ve Oasis'e girdiğinde şansına Oasis ortamının harika bir bedava kütüphane ortamı olduğunun da farkına varıyor. Ve bu yüzden her fırsatta oradaki kütüphanede, oradaki kaynakları tarayıp mümkün olduğunca anahtarı bulmak için ona lazım olan 1980'ler popüler kültürü hakkında birçok bilgiye sahip oluyor. Aynı zamanda 1980'lerle sınırlı kalmayıp James Halliday'in sevdiği hikayeler, romanlar, eserler. Mesela romanın sonunda buna şahit oluyoruz. Romanın sonunda oyunlardan bir tanesi de The Tempest oyunu. Tempest, Shakespeare'in yazdığı son oyun ve Halliday bunu oyununda Atari oyununa entegre etmeyi başarmış. Wade kitabın ilk sayfalarında şöyle diyor. Yaşadığım dünya içerisinde beni mantıklı tutan, benim ayaklarımı yere bastıran bir platformdu Oasis. Oasis benim için daha iyi bir gerçeklik seviyesine ulaşabilmekti diyor. Kaçıştan ziyade bunu kaçış olarak ifade etse de daha iyi bir gerçeğe kaçış olarak ifade ediyor. Ve bu oldukça enteresan. İçinde bulunduğu ortamdan kaçarak gerçek olmasını istediği bir gerçeklik yaratmaya çalışıyor. Wade'in dünyasında Oasis ortamına girmek ücretsiz. Bu sisteme giriş ücretsiz. Fakat Oasis ortamında farklı evrenler arasında, farklı gezegenler arasında seyahat yapmak için bir çeşit bedel ödemek de gerekiyor. Ve bu bedel seviye atladıkça oyuncunun kazandığı tokenlarla ödeniyor. Şöyle de bir şey var. Mesela Wade Oasis ortamındaki devlet okuluna gittiğinde öğretmenlerinden Bay Avenovic'in gerçekten bir insan olup olmadığını bile sorguluyor. O bir bot olabilir veya kendi yaşadığı birincil dünyadaki bir insanın avatarı da olabilir. Bu ortamda öğretmen öğrencilerini sanal turlar ile gezdirebiliyor. Mesela öğrenciler astronomi dersinde Jüpiter'e seyahat ederek onun volkanik yüzeyinin üzerinde durup nasıl oluştuğunu kendi gözleriyle gözlemleyerek öğrenebiliyorlar. Tabii ki bunu sanal gerçeklik gözlükleriyle ve heptik eldivenleriyle dokunarak, hissederek yapıyorlar. Ve Oasis ortamında da devlet okulu tamamen ücretsiz. Holiday bunu bilerek bu şekilde uyguluyor. Oasis dünyasının vefat eden kurucusu James Holiday'den biraz bahsetmek gerekirse, kendisi bu dünyayı ortağı Ogden Morrow'la beraber kuruyor. Bu iş ortağı aynı zamanda da onun en iyi arkadaşıydı. Kurdukları şirketin adını Gregorius Oyun Şirketi olarak belirlemişlerdi. Ogden şirketin daha dışa dönük kişiliğiydi. Holiday ise şirketin beyni, oyunların yaratıcısı, stratejist. Fakat Holiday dikkatlerden uzak yaşamayı seven, eksentrik davranışları olan, dikkate çabuk da olabilen, biraz hiperaktif, hızlı konuşan da bir kişiydi. Mesela toplantılarda sıkılınca kalkıp gidebilirdi. Fakat bu kişilik özelliklere rağmen onu vazgeçilmez kılan bir şey vardı. Yarattığı oyunlar dünyanın her bir tarafından, milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanmaya devam ediyordu. O bu işte çok iyiydi. Şirket daha sonra 2012 senesinde Gregorius Simülasyon Sistemleri olarak isim değiştiriyor. Bunu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz sene şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesi gibi algılayabilirsiniz. Şirketin isminin simülasyon sistemi olarak değişmesinden sonra insanlar kendilerini bu dünyaya daha çok adadıkça bu ortam bir oyundan ziyade yeni bir yaşam tarzı olmaya başlıyor. Şirketin kurucuları romanın 57. sayfasında bu ortam için open source reality kavramını kullanıyorlar. Açık kaynaklı bir gerçeklik ortamı. Tabii ki bu ortama erişim sağlamak için her zaman bir internet erişimine de ihtiyaç var. Ve insanlar yarışmanın da rehavetiyle zamanlarının birçoğunu çevrim içi olarak video oyunu içerisinde geçirmeye başlıyorlar. Romanda da ifade edildiği üzere gerçeklikle bir kişinin kendi kişiliği ile avatarının kişiliği arasındaki fark gitgide azalmaya ve belirginliği bulanıklaşmaya başlıyor. Bu arada Wade'in avatarının ismi Parzival. Parzival kelimesini Kral Arthur'un şövalyelerinden esinleniyor. Hatta arkadaşları ona Z olarak da sesleniyorlar. Parzival demesi uzun geldiği için kısaca da Z diyebiliyorlar. Avatar kavramı da oldukça enteresan bir kavram. Çünkü günümüzde bu romanın yayınlanmasından bir süre sonra Ready Player Me isimli bir platform oluşturuluyor. Bu platformda herhangi bir fotoğrafınızdan oluşturabileceğiniz kişiselleştirilmiş avatarlara sahip olabilirsiniz. Ve Spatial isimli OpenSea platformunda, açık deniz platformunda avatarınızla boy gösterip çeşitli galerilerde gezinti yapabilirsiniz. Romanda Parzival avatarının en yakın arkadaşları Artemis, Shoto, Daito ve Ae. Bu kişiler zaman içerisinde iyi avatar performansı sergiliyorlar ve kişilik özelliklerinden dolayı da daha önce de belirttiğimiz gibi kimliklerinin ve avatar kimliklerinin arasındaki sınırların azalmasından dolayı bu kişiler, bu avatarlar, bu personalar iyi arkadaş olmaya başlıyorlar. Tabii ki paylaştıkları ortak değerler mevcut. İlk başta oyunu adil koşullarda, adil şartlarda cesurca oynamak için ant içmiş bu gençler. Mesela IOI isimli bir oluşum var. Innovative Online Industries olarak da biliniyor. Şirket, Holiday'in mirasına konmak için hile yaparak immersion riglerin içerisine çok sayıda oyuncu yerleştirerek oyunda galip olmaya çalışıyorlar. Normal şartlarda Parzival'in, Aeh'in, Shoto'nun, Daito'nun, Artemis'in binbir zorlukla seviye atladıkları, fantastik güçler kazandıkları, altın kazandıkları, token kazandıkları bir oyunda en ufak bir hatayla seviye olarak gerileyebiliyorlar. Fakat IOI şirketindeki yetkililer oyunda hile yaptıkları için birisi öldüğünde oyuncuların kulaklarına yerleştirdikleri kulaklıklar sayesinde hemen ölen kişinin yerine diğerini alıyorlar ve bir çeşit hile yöntemi oluşturuyorlar. Derken oyun son aşamasına geliyor. Üçüncü anahtarı elde etme aşamasına geliyor. Fakat burada büyük bir problemle karşı karşıyalar. Son kapıda kristal anahtar çok zorlu bir şekilde saklanmış. İşte tam bu noktada Gregorius Oyun Şirketi'nin ortak kurucularından olan Ogden Morrow devreye giriyor. Onun avatarı devreye giriyor. Çünkü kendisinin bir süper erişim anahtarı var. Yani bütün bu Oasis evrenine süper erişim anahtarı anahtarı var ve bu sayede gençlere ne yapmaları konusunda ve onlara bazı lojistik destekler sağlamak konusunda yardımcı olmak için devreye giriyor. Ogden, teknolojinin son harikası olan immersion riglerini ve hatta fiber optik internet bağlantısını da çocuklara vermek istiyor. Bir diğer enteresan noktada Parzival en yakın arkadaşı Aya'yı bir erkek olarak hayal ediyor sürekli. Onun gerçekte de bir erkek olduğunu düşünüyor çünkü avatarı erkek. Fakat Aya ile karşılaştığında onun kız olduğunu fark ediyor. Avatarların böyle şaşırtıcı yönleri de olabiliyor. Mesela Artemis'in yüzünde bir doğum lekesi var ve onu saklamak için avatarında ufak bir değişiklik yapıyor. Ogden'in evine geldiklerinde oranın Tolkien'in orta dünyasındaki Rivendell, elflerin yaşadığı Rivendell gibi bir yer olduğunu görüyorlar. Çok etkileniyorlar. Meğer Ogden'in eşi Tolkien'in orta dünyasını çok severmiş. Bu yüzden böyle bir yaşanması ortam oluşturmuş. İşte bu gençler avatarlarıyla Oasis evrenine kristal anahtarı elde etmek için süper bir destekle tekrar geri döndüklerinde üçü de beraber elde ettikleri kristal anahtarı kalenin kapısına koyup onu yavaşça çeviriyorlar ve aniden mavi bir ışık beliriyor. Sonra da üçüncü kapı açılıyor ve etrafta her yerde yıldızlar oluşuyor. Fakat bir süre sonra Parzival şunu fark ediyor. Arkadaşları da dahil, kendi de dahil hepsi ölüyorlar. Canlarını yitiriyorlar. Ve avatarlar canlarını yitirdiklerinde kale de yok oluyor. Ekranda game over, oyun bitti yazısı beliriyor. Bir süre sonra tekrar bir mesaj çıkıyor ve mesajda şöyle diyor. Tebrikler, ekstra canınız var. Karşımıza yeni bir Parzival çıkıyor. Siyah tişörtlü, blue jeans'i olan fabrika ayarı default avatarıyla hiçbir şekilde avatarını zenginleştirmemiş. Ona çeşitli araçlar, sihirli güçler verilmemiş. Oyun ilk başladığındaki default avatar şekline geliyor. Peki bu ekstra canı Parzival nasıl kazanmış? Oyunun ilk başlarında anlam veremediği Pac-Man oyunundan kazandığı bir bozuk para ile. Bu bozuk para meğer onun ekstra canıymış. Maceranın ilk başında anlam veremediği kazandığı bir cisim oyunun sonunda ona ekstra can verecek bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ve daha önce bu oyunun tarihinde ekstra can hiç kimseye verilmemiş. Her ne kadar kale kapısını açsalar da daha sonra akabinde hemen öldükleri için kaleye ulaşamıyor Parzival. Yani üçüncü kapıdan bir taş atımı mesafe kadar uzakta fakat kapıya ulaşamıyor. Tam o sırada Aya'nın sesini duyuyor. Aya diyor ki hepimiz öldük sen hariç. Ogden hepimize seninle sesli iletişim kurmamız için bir hak verdi. Parzival'in gördüğü, işittiği her ne varsa arkadaşları da hepsini işitip duyabiliyor ve de görebiliyor. En sonunda Halliday'in ofisinin simülasyon olarak yansıtılmış bir versiyonunun içerisinde buluyor kendini. Bir süre sonra da Halliday'in avatarı Anorak ile karşılaşıyor. Sonra bir bakmış ki Anorak'ın sihirli pelerini Parzival'in üzerinde. Çünkü artık o Easter Egg'i, Paskalya yumurtasını kazandı. Bunu başardı ve böylelikle Halliday'in mirasının tek sahibi oldu. Milyarlarca dolar artık onun. Bu noktada Anorak Parzival'e diyor ki güçlerini sadece iyilik için kullan. Olur mu Parzival? Bu arada enteresan bir şey de hatırlatmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi Parzival'in gördüklerini, duyduklarını ve konuştuklarının hepsini diğer takım arkadaşları işitebilip görebiliyorlardı. Fakat o Anorak'la baş başa kaldığında arkadaşlarının görme ve iletişim izni aniden kesiliyor. Artık Parzival sınırsız güce ve ölümsüz olma kabiliyetine sahip bu alternatif dünyada. İlk istediği arkadaşlarının avatarlarının tekrar canlanması oluyor. Sonra oyundan çıkıyor çünkü hedefine ulaştı ve birinci dünyadaki kişiliğine döndüğünde karşısında Artemis'i görüyor. Artemis'in gerçek ismi Samantha'ymış. Samantha'yı karşısında gördüğünde onun avatarından daha güzel olduğunu düşünüyor. Yüzündeki doğum lekesine rağmen. Ve ona karşı beslediği sevgiyle şöyle bir şey ifade ediyor. Oasis'e gitmeyi eskisi kadar arzulamıyor. Zaten Anorak ona vasiyetini teslim ederken şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Ben gerçek dünyada kendimi çok izole ettim. Diğerleriyle olan bağlantımı çok kopardım. Fakat sen asla bunu yapma. Olur mu diyor. Bu roman podcastimizin başında da ifade ettiğim gibi 2011 senesinde 2011'de yayınlanıyor. Fakat 2011'den çok daha önce 1992 senesinde cyberpunk yazarı olan Neil Stephenson metaverse kelimesini ilk defa kullanıyor. Metaverse'ün anlamı da Neil Stephenson'ın hayal ettiği şekilde online çevrim içi bir sanal gerçekliğimsi ortamdı. Bu ortamda insanlar kendi dünyalarından, kaos içerisindeki, mutsuzluk içerisindeki dünyalarından kaçıyorlar ve bir arayış içerisinde metaverse'e giriyorlar. Bir sanal gerçeklik ortamına giriyorlar. Bundan çok daha sonra 2011 senesinde Ernest Klein bu romanı yayınlıyor ve bu metaverse ortamını bir oyunlaştırmayla bizlere sunuyor. Fakat şunu da ifade etmemiz gerekiyor ki kendisiyle yapılan bir röportajda Ernest Klein'a bu ortamı nasıl yarattı, bu ortamı yaratırken nelerden ilham aldığı sorusu sorulduğunda şu şekilde cevap veriyor. Ordunun kullandığı sanal gerçeklik teknolojilerinden ilham aldım diyor. Çünkü haptic body suitler, vücuda giyilen kıyafetler, haptic eldivenler zaten askerlerin savaşlara hazırlanması için oyun gibi ortamlarla, platformlarda onlara verilen bir eğitim diyor. Hatta diyor ki smell towers, koku kuleleri diye bir şey var. Bunlar bilgisayarlardan gelen sinyallere göre koku yayan şeyler. Oasis'te kokuyla ilgili herhangi bir teknolojik gelişmeden bahsedilmiyor. Fakat belki ilerleyen romanlarda ve kurgularda bunlardan da bahsedilebilir. Günümüzde makine öğrenmesi yolu ile hızlı sanal gerçeklik teknolojileri gelişmekte. Yüz, vücut, nesne tanımlamada ve taramada sanal gerçeklik teknolojileri ivme kazanmaktadır. Metaverse, dijital gelecek, internetin geleceği olarak birçok araştırmaya konu olmaktadır. Metaverse araştırma grubumuzda duyduğumuz bir yaklaşım, Metaverse'ün dijital ve günlük hayatımızın bir birleşimi olarak ortaya çıktığı bir platform olması yönünde. Tabii ki bu ortamda avatarlar şart ve dijital hafıza da şart. Evrenler çoklu, birden fazla evren var fakat sadece bir tane Metaverse'den bahsediyoruz. Sosyal bir ortam ve de internet burada bağlayıcı unsur. Tabii ki böyle bir teknolojiden hızlı şekilde, pratik bir şekilde faydalanabilmek için internet hızının ve bağlantısının daha da hızlanması gerekiyor. Önümüzdeki 20 ya da 30 sene içerisinde romanda öngörüldüğü gibi 2040'larda Metaverse, evrenden öte ortamlar daha da gelişme göstereceklerdir. Sanırım teknoloji açısından yazılımsal ve donanımsal gelişmeler ilerledikçe fiziksel olarak teknolojinin ve de sanal ortamların arasındaki köprüyü oluşturmak için sanal gerçeklik teknolojilerine dayanan yeni bir internet anlayışı çoktan yolda. Romanı okumak isterseniz romanın Ready Player 2 isimli 2020 senesinde yayınlanmış devamı da mevcut. Bugün sizlerle Metaverse ile alakalı bir bilim kurgu romanından bahsettik ve bu hikaye gerçek hayatta da kendini gerçekleştirme konusunda büyük adımlar atmış. Teknoloji ile beraber evrilen, teknolojiye şekil veren, teknolojiden esinlenen bilim kurgu hikayelerinde bir sonraki programımızda sizlerle yeni bir eser seçimiyle devam edeceğiz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teknoloji ve kurguyu birleştirerek bu konulardan bahsetmekten oldukça zevk alıyoruz ve umarız sizler de bizi zevk alarak dinliyorsunuzdur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum. Bu arada Başlat romanının Ready Player One romanının film adaptasyonunda filmin sonunda farklı bir senaryo yazımına gidilmiş. Bu farkın ne olduğunu araştırma grubumuzun Instagram ya da Twitter hesabında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Sizleri filmden ufak bir replikle baş başa bırakıyorum.
Evet, gitmen gerekiyor sanırım, biliyorum. O zaman ödülünü almalısın. Üç anahtarı da kazandın. Yumurtayı alınca oyun bitecek. Ona sisi yarattım. Çünkü gerçek dünyada kendimi hiç evde hissetmedim. İnsanlarla nasıl bağ kurulur bilemedim. Hayatım için korkuyordum. Ta ki o hayatın sona erdiği ana dek. İşte o an anladım ki gerçeklik korkutucu ve çok acı veren bir yer olsa da Ayrıca düzgün bir yemek yiyebildiğin tek yer. Çünkü gerçeklik gerçek. Beni anlıyor musun?
Evet. Evet, anlıyorum.
Başardın. Yumurtayı aldın.
Yaşa. Elveda parzı var. Oyunumu oynadığın için teşekkür ederim.